Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam inşallah bu programımızda da Niyazi Mısri'nin divanından seçme şiirlerle devam etmiş olacağız. Yine burada birçok birbirinden güzel şiir var. Bunlardan dinleyicilerimiz için özel sizler seçiyorsunuz. İnşallah burada okuyup sonra ardından böyle açıklamalarında dinleyicilerimizle paylaşmış oluyoruz. İnşallah bugün de derman arardım derdime, derdim bana derman imiş başlıklı şiiriyle başlayacağız programımıza. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan arardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Sağ solum gözler idim, dost yüzünü görsem deyü. Ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyam, dost gayrıdır ben gayrıyam. Benden görüp işideni, bildim ki ol canan imiş. Savmu salatu hac ile, sanma zahit biter işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Kandan gelir yolun senin, yakanda varır menzilin. Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Her mürşide dil verme, kim yolunu sarpa uğradır. Mürşide kamil olanın gayet yolu asan imiş. Anla hemen bir söz durur, yokuş değildir düz durur. Alem kamu bir yüz durur, gören anı hayran imiş. İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Evet hocam, bu da ilahiden meşhur bildiğimiz bir şiir.
Evet, Niyazi Mısri Hazretleri'nin bestelenmiş ilahi olarak okunan şiirlerinden bir tanesi de budur. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip diyor ya şair. İnsan muhabbetullah, Allah sevgisi derdiyle meşgul ise artık başka bir derman aramasına gerek yok. O kişinin o dert, onun aynı zamanda dermanı, ilacı, şifası. Onu Allah'a yaklaştıran çünkü bir vasıta Allah sevgisi. Bürhan arardım aslıma. Bazı nüshalarda burhan sorardım aslıma. Yani delil arardım. Aslım, benim aslım ne, ben neyim diye delil araştırırdım. Aslım bana bürhan imiş. Aslım, ruhum, kendim bana bürhan imiş, delil imiş. Ben dışarıda arıyordum ama kendim ne varsa kendimde varmış. İnsan çünkü Cenab-ı Hakk'ı ruhuyla tanır. Ruhuyla bilir. Sağ solum gözler idim, dost yüzünü görsem deyu. Ben taşrada arar idim, ben dışarıda arar idim. Ol can içinde can imiş. O canımın içinde can imiş diyor. Yine alttaki de bununla benzer. Öyle sanırdım ayrıyam, dost gayrıdır, ben gayrıyam. Benden görüp işideni, bildim ki ol canan imiş. Şimdi Buhari'de bir hadis-i şerif var. Kulum bana nafilelerle yaklaşır ve ben onu sonunda severim. Önce farzlara, sonra nafilelerle kulum bana yaklaşır ve sonunda ben onu severim. Ben bir kulumu sevdiğim zaman onun tutan eli, yürüyen ayağı, gören gözü olurum diye bir hadis-i şerif var. Haşa, Cenab-ı Hak el olmaz, ayak olmaz, göz olmaz da ne demek istiyor? Mecazi bir ifade. Kutsi hadis bu. Yani o kişi yürürken Allah için yürür. Bir eşeğe elini uzatırsa Allah için uzatır. Bakarken Allah için bakar. Her şeyde, her hal ve hareketinde Cenab-ı Hak'la beraber olduğunu bilir ve onun rızasına uygun hareket eder demektir. Bu hadisin manası budur. İşte bu önce Allah sevgisi kalpte yerleşiyor. Sonra büyüyor, büyüyor. Bütün insanın benliğini demek ki istila ediyor Allah sevgisi. Ve bir süre sonra artık nereye baksa Allah'ı hatırlamaya başlıyor. Daha önce bunları çok konuştuk. Çiçeğe bakıyor, Allah'ın cemal sıfatını hatırlıyor. Çünkü çiçek güzeldir. Allah da güzeldir. Cemal sıfatı var. Kuşa bakıyor, Rezzak ismini hatırlıyor. Suya bakıyor, Samet ismini hatırlıyor vesaire. Hep Cenab-ı Hak'la beraber olduğunu düşünmeye başlıyor. Zaten ve huve me'aküm eyneme küntüm ayeti vardır. Nerede olursanız olun, Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Hep Cenab-ı Hak'la beraber olduğunu düşünüyor. Onun sevgisiyle kalbi doluyor. Nereye baksa onun isim ve sıfatlarını hatırlıyor. Şairin bana her şey seni hatırlatıyor dediği gibi her zaman Allah'ı hatırlamaya başlıyor. Efendim ve zikri daimi olmuş oluyor. Sürekli Allah'ı hatırlamak. Ve efendim bu şekilde kendini de bir süre sonra kendini de unutmaya başlıyor. Yani sen çıkınca aradan kalırsın yaradan dedikleri gibi kendi bedenini de unutmaya başlıyor. Ama bu tasavvufta son mertebe değil. Yani bir geçiş mertebesi. Tasavvufta bir geçiş mertebesi. Hatta o mertebede kendini de unutmaya başladığı, nereye baksa Allah'ın isim ve sıfatlarını hatırladığı dönemde işte vahdeti vücutla ilgili sözler söylemeye başlayabiliyor. Bunlar bir tasavvufta mertebe. Ama İmam Rabbani diyor ki vahdeti vücut, varlığı bir hissetmek tasavvufta bir mertebedir ama düşük bir mertebedir. Daha üste çıkmak lazım diyor. Vahdeti şuhuda çıkmak lazım. Orada da kalmayıp abdiyete çıkmak lazım diyor. Tıpkı işte gündüz gökyüzüne bakan kişi yıldızları görebiliyor mu? Göremiyor. Çünkü güneşin ışığı o kadar çok ki yıldızların ışığını bastırıyor. Yıldızlar görünmez oluyor. O anda bir kişi göğe baktığında sadece güneş var. Varlık sahasında sadece Cenab-ı Hak var. Sadece güneş var. Yıldız mıldız yok derse bu bir algı yanılgısıdır. Aslında yıldızlar vardır. Akşam olunca, güneş batınca tekrar yıldızları görmeye başlayacak.
Güneşin varlığından dolayı göremiyor.
İşte Allah sevgisi kalpte o kadar doluyor, o kadar doluyor ki artık dünyayı ve kendini görmez oluyor kişi. Böyle bir kısım şeyler söylüyor. Hatta Hallacı Mansur'un Enel Hak demesi gibi bir kısım Hacegen Meşayihi demişlerdir ki Hallac'ın zamanında Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinin müritlerinden birisi veya halifeden birisi olsaydı Hallac'ı o makamdan daha üst bir makama geçirirdi. Hallac da Enel Hak demekten ve idam edilmekten kurtulurdu. Sami Efendi Hazretlerinin bir müridi böyle Enel Hak deme noktasına gelmiş bir cezbe hali. O cezbe halinde işte duyurmuşlar efendim bu kardeş böyle halleri var. Sami Efendi Hazretleri demiş ki entel hak desin. Entel hak yani sen haksın ya Rabbi. Sen haksın entel hak, entel hak veya enet turab, enet turab ben toprağım, ben toprağım desin. O hal geçer demiş ve hakikaten bir hafta 10 gün sonra neyse o hal geçiyormuş. Demek ki tasavvufta insan bu Allah sevgisinin getirdiği bir cezbe, bir manevi sarhoşluk ile farklı dönemlerde farklı şeyler hissedebiliyor. Hatta biz talebeliğimizde efendim 90'lı yılların başında Üsküdar'da vakıfta bir ara Osman hocamız sohbet ediyordu gençlere. Sorduk efendilik tasavvufta böyle manevi haller varmış. İşte keşiftir, keramettir, işte varlığı bir görmedir vesaire muhtelif haller yaşanıyormuş manevi haller. Nedir bunlar diye öyle sorduk. Kuzum dedi tasavvuf dedi akıl işi değil. Bazen dedi olur. Herkese aynı şey de olmaz ama bazen olur. Mesela dedi bazen ihvan geliyor dedi. Bu İMÇ blokları vardır. Eminönü'nün yukarısında. Efendim orada bir dükkanları vardı hocamızın Hisar Tekstil diye. Seccade falan satarlardı. Bazen oraya ihvan gelir ağlaya ağlaya. Efendim dua edin benden bu hal gitsin. Etrafta insan göremiyorum. Sağa bakıyorum tilki. Sola bakıyorum horoz. Öne bakıyorum eşek. Şimdi insanların, karşımızdaki insanların baskın karakteri neyse, yani ahlaki zaafı, o zaafının temsil ettiği hayvan neyse, insanın şu üst tarafını, kafa tarafını o hayvan şeklinde görme diye bir hal. Ha, her bir müride olmaz tabii ki. 1000 kişiden bir kişiye belki olur. Bir hafta mı sürer, 10 gün mü sürer bilmiyorum. O da geçiyormuş. Ama bazı müritlere bu işte zikirle kalp yumuşayınca, incelince bu sefer insanların karakterinin temsil ettiği hayvan gibi görme olabiliyormuş. Dediğim gibi herkese olmaz. Belki 1000 kişide bir kişi olur. Belki dediğim gibi 3 gün 5 gün sürer. Ama ağlaya çünkü sıkıntılı bir şey. Ağlaya ağlaya geliyor efendim dua edin. Veya muhterem pederinize söyleyin dua etsin benden bu hal gitsin. Çünkü sıkıntılı bir şey. Yani sokağa çıkıyorsunuz sağda eşek solda kedi önde tilki, arkada horoz. Yani camiye gidiyorsunuz, imam eşek, müezzin horoz. Şimdi ulan uyuyayım mı, uymayayım mı şimdi? Eşeğe uymuş gibi olacağız yani. Bunlar zor şeyler. Onun için adam ağlaya ağlaya geliyormuş, dua edin benden bu hal gitsin diye. İstenen bir şey değil Akifciğim. Herkes de olmaz efendim, ama bunlar tasavvufta bu tür şeyler nadir de olsa bazı kişilere olabiliyormuş. Bu işte o tasavvuf yolunda kalbin incelmesi, ruhun incelmesi, hassaslaşması ile o zikirlerin, efendim ibadetlerin yoğunluğu sebebiyle bu tür şeyler olabiliyormuş. Onun için tasavvuftaki bu müstesna, istisna haller, istisnai hallerde oluşan şeyleri çok fazla kitaplar da yazmıyor zaten. Yani erbabı bilir geçer gibilerden, veya birinin başına gelirse işte Sami Efendi gibi entel hak deyin evladım deyip geçiriveriyor. Yöntemini biliyorlar.
Ve tasavvuf büyüklerin de hocam, yani sufilerin de asıl gaye, amaç, hedefleri bu değil değil mi? Yani
Tabii. Onun
bu hali zaten hedeflemiyorlar. Belki o seyr-i sülükte yaşanan bir dönem olarak görüyorlar. Ve asıl hani istikamet ehli olmayı daha çok önemsiyorlar. Gerçek
esas
sufiler.
İstikamettir. Yani işte göğe baktığında gündüz sadece güneş var, yıldız yok diyen kişi bir algı yanılgısı içerisinde. Ama şunu derse, aslında gökte şu anda yıldızlar var. Ama güneşin ışığının çokluğu sebebiyle ben yıldızları göremiyorum. Ama akşam olunca tekrar görmeye başlayacağız. Aslında yıldızlar var diyorsa, birinci kişiye göre yıldız mıldız yok diyen kişiye göre bunun düşüncesi daha doğru değil mi?
Evet.
Ha, bu ikinci kişi vahdet-i şuhud mertebesinde. İmam-ı Rabbani'nin vahdet-i şuhud diyor buna. Ama o da tam değil diyor. Oradan da üçüncü basamağa çıkması lazım diyor. Üçüncü basamak abdiyet makamı, yani kulluk makamı. O da gündüz gökyüzüne baktığında ben şu anda gökyüzünde hem güneşi hem yıldızları ayrı ayrı görebiliyorum diyorsa bu abdiyet makamıdır. Yani kulluk, en üstün makam budur diyor İmam-ı Rabbani. Ötekiler yolda insanın bir kısım manevi sarhoşluk halleri, onlar gelip geçen şeyler. Esas istikamettir. İslam'ı doğru anlamaktır. Doğru yaşamaktır. Efendim Kur'an'ı doğru anlamaktır. Doğru yaşamaktır. Hatta Hasan Kamil hocamız bir şey anlatırdı. İşte bir mürit şeyhine gelmiş böyle eskiden. Efendim demiş, böyle tasavvufun yüksek konuları varmış. Yüksek irfani konuları. Biraz demiş onlardan bahsetseniz de istifade etsek. Yani bu varlık konuları gibi. Bakmış şey, müridin bunu anlayacak istidadı, kabiliyeti yok. Oğlum demiş, sen demiş abdestini güzel al, taharetini güzel yap, namazını kıl. Bu işlere demiş kafa yorma. Çünkü o mürit daha abdestini doğru almayı bilmiyor. Tuvalette temizliğini doğru düzgün bilmiyor. Yapamıyor. Kalkmış gelmiş. Efendim bize şu yüksek konulardan anlatsanız biraz. Onun için bunlar herkesin efendim anlayacağı konular değil. Kitapları maalesef bugün işte böyle her türlü tasavvufi eserlerde tercüme ediliveriyor. Adam daha ilmihal bilgileri bilmeyen kişiler bu tür kitapları alıp kafası karışabiliyor. Onun için her türlü kitabı da her zaman değil, seviyeye göre. Seviyen müsaitse okursun. Seviyen müsait değilse İmam-ı Gazali'nin Kimya-i Saadet, İhya-ül Müddin, işte Kuşeyri, Hucveri, bunun gibi.
Daha çok ibadete yönelik.
Ahlak, ibadet, ahlak, züht neyse takva. Oraya yönelik kitaplar herkese hitap eden kitaplardır. Ama İbn-i Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiye, Fusus-ül Hikem gibi eserleri herkes bunları anlayamaz. Seviyesi müsaitse buyursun okusun. Müsait değilse hiç kafayı karıştırmasın. Sami Efendi Hazretleri bile çok saydığını, sevmesine rağmen hacca giderken, Şam'dan geçerken İbn Arabi Hazretlerinin türbesinde hep uğrayıp dua etmesine rağmen sohbetlerinde, umuma genel sohbetlerinde hiçbir zaman İbn Arabi'nin eserlerini okutmamış.
Bununla alakalı geçen ben de bir yazı okumuştum hocam. Özellikle Fusus-ül Hikem kitabı, Futuhat-ı Mekkiye ile ilgili de benzer şeyler söyleniyor. Hani bunlar biraz daha böyle içerisinde teorik konuları, yani direkt okununca anlanılmayacak ya da farklı yorumlanacak konular barındırdığı için de seyr-i sülüktaki bir, mesela bir dervişe, yani bu bir de tasavvufun içindeki bir insan bile müntehi, yani müptedi olanlara çok okutulmuyormuş. Müntehilere daha çok, bu işi artık kavrayanlara çok okutuluyormuş tasavvufta bile
tabii,
yani.
Şimdi
ama birçok insan hani tercümesini alıyor. Biraz Fusus evet. Okuyalım diye okuyor.
Abdest almayı bilmeyen adam elinde Futuhatlı Fusus'la geziyor şimdi. Bunlar yanlış. Osmanlı döneminde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri vardır. Ruhul Beyan isimli tefsirin ve daha birçok eserin müellifi. İsmail Hakkı Bursevi'nin şeyhi Osman Fazlı Atpazari. Osman Fazlı Efendi'nin kabri Kıbrıs'ta. Tabi İstanbul'da şeyhlik yapmış bir dönem falan. Bursevi de ona mürid olduğu dönemde dergahta dermiş ki, oğlum İsmail Fususul Hikem kitabını al gel odaya, kapıyı da kilitle, öteki müritler gelmesin duymasın. Bak, dergahta bile, bırakın vaaz gibi umumi şeyleri, dergahta bile her mürit anlamaz bunu diye Şeyhi Atpazari bakıyor, sadece İsmail Hakkı Bursevi'nin bu kitabı anlamaya istidadı, kabiliyeti var. Kitabı al gel, kapıyı da içeren kilitle, ötekiler gelmesin, duymasın diyor. E şimdi bu husus böyle okunurdu. Futuhat böyle okunurdu. İbn Arabi'nin eserleri böyle okunurmuş eskiden. E şimdi maalesef çoluk çocuğun eline düştü. E anlamıyor da. Bakın size bir örnek vereyim. Futuhat'ta bir cümle vardır. El abdu rabbun ve rabbu abdun. Kul rabdır, rab kuldur. Allah Allah. Niye kul rab olsun? Niye rab kul olsun? Biraz çeviriyoruz aynı ciltte. Biraz çeviriyoruz sayfaları. El abdu abdun ve rabbu rabbun. Kul kuldur, rab de rabdir. E tamam, bunu anladık. Kul kuldur, rab de rabdir. Cenab-ı Hak da Cenab-ı Hak'tır. Tamam. Ama peki önceki cümle neydi? Biraz altını üstünü okuyoruz. Varlık mertebelerinin içerisinde farklı bir şeyden bahsediyor İbn Arabi. Şimdi Adem Aleyhisselam daha yaratılmamış. Dünya yaratılmamış. Kainat daha henüz yaratılmamış iken Cenab-ı Hak bizim yaratılacağımızı, şu tarihte dünyaya geleceğimizi ve dünyada ne işler yapacağımızı biliyor muydu? Biliyordu. İlmi ezelisiyle, o büyük ilmiyle Necdet Tosun'un, efendim, Akif kardeşimizin hangi tarihte doğacağını, ne haltlar karıştıracağımızı, ne zaman öleceğimizi, her şeyi Cenab-ı Hak biliyor idi. Ama o zaman daha biz daha yokuz. Dünya bile yok. Adem Aleyhisselam bile yaratılmamış. Biz o zaman neredeydik? Allah'ın ilminde idik. Allah'ın ilminde var idik ama hariçte yok idik. Allah'ın ilminde Allah'la beraber var idik. İşte o mertebeden bahsederken, o mertebeden, o zaman diliminden, hatta belki zaman bile yaratılmamış, o mertebe demek daha doğru, o mertebeden bahsederken İbn Arabi, el abdu rabbun ve rabbu abdun diyor. Kul rabdır, rab kuldur. Çünkü ayrılık yok. Ha böyle denmesi gerekir miydi, gerekmez miydi? Ayrı mesele. Ama yani haşa, kula tanrı demiyor. Tanrı'ya kul demiyor. Adem Aleyhisselam'ın bile yaratılmadığı o eski dönemlerden, eski mertebelerden bahsederken, biz Allah'ın ilminde Allah ile beraberken o mertebeden bahsediyor. Ha böyle bahsedince, böyle anlatınca, varlık mertebelerinde bu cümleyi yerine oturttuğumuz zaman sıkıntı kalmıyor. Ha ne zaman ki Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam yarattı, bu dünyayı, kainatı yarattı, şimdi bizi yarattı, bu zaman diliminden veya bu mertebeden bahsederken İbn Arabi diyor ki el abdu abdun, kul kuldur ve rabbu rabbun, tanrı da tanrıdır. Şu anda Allah haşa Allah Allah'tır, biz de kul da kuldur. Çünkü artık yaratıldı. Yani anlatabiliyor muyum? İşte bu varlık mertebeleri sistemini, İbn Arabi'nin zihin dünyasındaki varlık mertebeleri sistemini bir kişi bilmiyorsa, o Futuhat-ı Mekkiye kitabını okursa kafası karışır. Onun için bunların bir sıralaması, bir altyapısı olmalı. O altyapıdan sonra ancak okunmalıdır bu tür eserler.
Eyvallah.
Şimdi buradaki hızlıca bu girişten sonra Niyazi Mısır'ın şeyini bitireverelim. Efendim, öyle sanırdım ayrıyam, dost gayrıdır ben gayrıyam, benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş. Yani hadisteki kulumu severim, onun gören gözü olurum dediği gibi. Yani her şeye bakarken Cenab-ı Hakk'ın rızası için bakar. Savmu salatu hac ile sanma biter zahit işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Savm demek oruç. Salat namaz. Hac işte bildiğimiz hac. Böyle oruçla namaz ve hac yaparak işinin biteceğini sanma ey zahit. İnsanı kamil olmak için, kamil bir insan olmak için gerekli olan, lazım olan irfan imiş. Allah'ı tanımakmış diyor. Evet, Niyazi Mısri Hazretleri savmu salatu hac ile, buradaki u'lar ve demekti biliyorsun. Savm, u, salat, u, hac. Oruç ve namaz ve hac ile sanma biter zahid işin. Ey zahid, namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim, işim bitti, cenneti garantiledim diye düşünme. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan Allah-u Teala'yı tanımak demektir. Allah'ı tanımamışsan, onu sevememişsen, yüksek bilgilere ulaşamamışsan, böyle kuru kuruya efendim namaz kıldım, cenneti garantiledim diye düşünme diyor Niyazi Mısri Hazretleri. Bakın burada hitap ettiği kişi zahittir. Tasavvufun ilk dönemlerinde veya İslamiyet'in ilk asırlarında zahit kelimesi olumlu bir anlamlıdır. Züht ehlidir, dünya malına önem vermeyen kişi demektir. Takva ehli kişi demektir zahit. Fakat sonraki asırlarda zahit kelimesi anlam kaymasına uğramıştır. Anlamı değişmiştir ve zahit deyince işte böyle Allah aşkından, peygamber aşkından habersiz sadece namaz kılıp işte oruç tutup bunlarla işin biteceğini, cenneti garantileyeceğini zanneden, hani bugünkü tabirle kaba softa hamyobaz derler ya, kaba softa hamyobaz, aşktan, muhabbetten yoksun kişi akla geliyor. Bunun karşısında rint, hatta rint ile zahit diye kitaplar vardır. Rint, aşka, muhabbete kendini kaptırmış, hatta biraz da böyle manevi sarhoşluk içine girmiş kişi demektir. Zahit ise kuru, kaba softa hamyobaz anlamında kullanılır hale gelmiş. Yani ilk asırlarda zahit kelimesi makbul bir kelimeyken sonraki asırlarda böyle kötü bir anlama...
Anlam kayması evet, olmuş.
Bu şekilde de bakın burada görüyoruz. Mesela zahit bizi taneyleme, hakka erişir yolumuz diye bir şiir de vardır. Zahit bizi taneyleme, ey zahit bizi kötüleme, bizim yolumuz Hak Teala'ya gider anlamında. Bak orada da zahit demek tasavvuf ehli olmayan, aşk ehli olmayan, kuru, kaba, kaba saba, aşksız, muhabbetsiz kişi anlamında.
Yunus Emre'nin Molla Kasım dediği gibi belki.
Evet. Demek ki Allah'ı tanımak, irfan, marifetullah, yüksek bilgilere sahip olmak, muhabbetullah, bunlar lazım diyor. Kuru kuru ibadetle bu işler olmaz diyor. Veya Hafız'ın gazellerinden birisinde seccadeyi şaraba bulamak diye bunu ifade eder. Seccadeyi şaraba bulamak. Şarap tasavvuf edebiyatında mey, yani Allah aşkıdır. Meyhane, Allah aşkının, yani şarabın, Allah aşkının insanlara sunulduğu, kalplerine atıldığı, Allah aşkının kalplerine atıldığı mekandır meyhane. Yani tekke, dergahtır. Meyhane demek dergahtır. Meyhaneyi seyreyle uşşaka metaf olmuş, teklifü tekellüften sükkârı muaf olmuş diyor Şeyh Galip. Meyhaneyi seyreyle, yani dergahı seyreyle uşşaka, aşıklara, Allah'a aşık olan kişilere metaf olmuş. Metaf ne demek? Tavaf ettiği, gelip gittiği yer. Aşıkların gelip gittiği yer haline gelmiş. Dergah anlamında. İşte tasavvuf edebiyatında böyle mecazlar, sembolik ifadeler vardır. Devam edelim. Kandan gelir yolun senin. Kandan veya yani nereden gelir yolun senin. Senin yolun nereden gelir? Ya kanda varır menzili. Kanda veya kande. İki türlü de telaffuz ediliyor. Nereye varır menzilin? Yani nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? İnna lillah ve inna ileyhi racun. Yani ruhumuzun asıl vatanı öteki dünyaydı. Öteki dünyadan, ruhlar aleminden geldik bu dünyaya. Ruhumuz ten kafesinde hapsoldu. Tekrar öteki dünyaya gideceğiz. Burada gurbetteyiz. Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş diyor. Hayvanlar bilemez. Nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmez. Öyle yaşar, otlar. İşte böyle su içer, ot yer, yem yer. Nefsani bir hayat yaşıyor. Çoğalır değil mi? Çiftleşir hayvanlar.
Nefsani bir hayat.
Yani bugün bakıyoruz. Ben nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Bu dünyaya niçin geldim? Niçin ben bu dünyadayım? Diye bir insan düşünmüyorsa hayvanlardan fark kalmıyor. Öyle ya, koyunlar da otluyor, doğuruyor, yaşlanıyor, süt veriyor, ölüyor, gidiyor.
Belki de en büyük günümüzdeki bunalımların sebebi bu hocam. Bu soruyu sormama meselesi.
Tabii. Zaten sormamamız için bir sürü sebep oluşturuyor kapitalist sistem. Yüzlerce televizyon kanalı, işte internetler, bilmem dünyevi telaşlar, çalışayım, kazanayım, daha rahat edeyim, daha lüks yaşayayım, evim, arabam, elbisem güzel olsun telaşları, arttı bu işte televizyon gibi şeyler, meşgaleler. İnsanlar böyle bütün kış boyunca harıl gürül çalışıyor, para biriktiriyor, yazında 15 gün tatilde onu harcıyor, o parayı. Kışın gene aynı şekilde bir telaş içerisinde. Yani çalış, harca, ye. Hayvanlar da bunu yapıyor yani. Yiyorsun, boşaltıyorsun. Yiyorsun, boşaltıyorsun. Yani niçin, bunun için mi geldim ben? Şu böceklerden, şu aslan, kaplan, işte koyundan, kuzudan, kediden, köpekten benim bir farkım olması lazım diye düşünse zaten doğruyu bulacak. Ama düşünmemesi için kapitalist sistem her türlü şeyi seferber etmiş durumda. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakîn. Hak Teâlâ'yı sana hakkal yakînen, yani tam manasıyla bildirmek, öğretmek için sana bir mürşit gereklidir. İnsan kendi başına Hak Teâlâ'yı tam manasıyla tanıyamaz. Ama tam manasıyla hakkı tanımış olan, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, zatını değil ama en azından sıfatlarını tanımış olan bir mürşit, sana da Cenab-ı Hakk'ı tanıtır, sevdirirse, sen de zaten Cenab-ı Hak sevgiyle tanınır, muhabbetle tanınır. Akılla, akıl bir yere tıkanır. Efendim, mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Mürşidi yoksa bir kişinin, o kişinin bildikleri şüpheli şeyler. Şüpheli, yarım yamalak. Güman demek şüpheli. Her mürşide dil verme kim, yolunu sarpa uğradır. Dil demek kalp. Her mürşide kalbini verme, kalbini bağlama. Kim? Kim demek ki? Verme ki, yolunu sarpa uğradır. Sarp yol, yani yok böyle yokuş.
Yokuş.
Çıkamazsın bayırı. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Eğer mürşidin kamil ise, olgun bir mürşide bağlanmışsan, senin Allah'a giden yolun gayet asan, yani kolayca gidersin, rahatça gidersin. Hızlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'a yaklaşırsın diyor.
Aslında hocam her dizede günümüze de sesleniyor gibi sanki.
Tabii. Piyasada Akifçiğim kamil mürşit vardır. Nakıs, yani yarım mürşit vardır. Dörtte bir mürşit vardır. Sıfır mürşit vardır. Sahte mürşit de vardır. Eksi, yani hiç mürşitlikle alakası olmadığı halde ben de şeyhim diye ortaya çıkanlar da vardır. Onun için bir insan kamil bir mürşide bağlı mıyım diye bakması lazım. Kamil bir mürşit olması için bir defa şeriatın kurallarına tam ittiba edecek, takva ehli olacak, zahit olacak. Zühd kalptedir. Ben neden bileyim adamın zahit mi değil mi? Verecek, cömert olacak. Bir insan Allah yolunda parasını ümmet için rahatça verebiliyorsa, demek ki kalbi paraya pula bağlı değil, cömertçe verebiliyor. Demek ki bu zat kamil bir mürşid olabilir. Ha yok, hep keser kendini yontar derler ya, hep böyle
hep bana.
Hep bana topluyorsa, müritlerinden para topluyorsa, veremiyorsa, topladığını harcayamıyorsa Allah yolunda, ondan kaç. Ondan kaçmak lazım. Birincisi cömert olacak. Takva ehli olacak. Ümmet derdi olacak. Ümmet. Yani ben cemaatimi nasıl büyütürüm, tarikatımı nasıl büyütürüm derdinde olmayacak. Şimdi bu konulara girersek zülfiyara dokunur. Akifçiğim. Piyasada nakıs şeyhler veya sahte şeyhler o kadar çok ki adam Allah'a çağırmıyor, kendine çağırıyor. Kendi cemaatine adam toplamak derdi. İmam-ı Rabbani bile derdiniz dükkanı genişletmek olmasın diyor. Dükkan dedi, işte direkt tarikat yani. Dükkanı genişletmek olmasın diyor. Adam yetiştirmek olsun diyor. Yani adam yetiştirmek olacak derdi. Ümmet derdi olacak. Efendim, Pakistan'da bir deprem olduğu zaman oraya kalbi sızlayıp ben oradaki Müslüman kardeşime nasıl yardımcı olabilirim diye dertleniyorsa, Bosna'da savaş olduğunda ben oradaki Müslüman kardeşime nasıl yardımcı olabilirim diye dertleniyorsa, efendim Suriye'de savaş var işte şu anda var, oradaki kardeşlerime nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyorsa ve gerçekten fedakarca imkanlarını seferber edebiliyorsa, bu kişi gerçekten şey olabilir. Ümmet derdi yoksa, o adamdan kaç.
Adam yetiştirmek deyince de hocam yanlış anlaşılmasın. Yani yetiştirdiği ümmete adamlar adam. Allah rızası için, ümmet için, millet için olması lazım. Hani kendi Tabii. plan programı için, kendi menfaat için olursa o zaman adam yetiştirmek kısmını anlayıp işte evet. adam yetiştiriyoruz ya diyebilirler yani. Bu da evet. Önemli bir nokta yani. Bazı gruplar, cemaatler, tarikatlar adam yetiştirdiğini zannedebilir ama o adamlar eğer menfaat için, çıkar için çalışıyorsa, Allah rızası,
ümmetin menfaatiyle kendi cemaatinin menfaati çatıştığında ümmet diyecek. Cemaat derse
o zaman yanlış olmuş oluyor yani.
O zaman o adam ümmetin çalışmaz, kendi cemaat için çalışır. Cemaatini de CIA'ya, Mossad ele geçirirse o herif de koyun gibi CIA'ya, Mossad'a hizmet eder, farkında bile olmaz. Akifçiğim. Bu konuda dalarsak çok uzun gider. İçimiz yanıyor ümmetin meselelerinden. Biz gene Niyazi Mısri'ye dönelim. Anlayan anladı. Anla hemen bir söz durur, yokuş değildir, düz durur. Bu dururlar, dur eki, dır eki var ya, düz, dür anlamında. Anla hemen bir söz durur, yokuş değildir, düz durur. Alem kamu bir yüz durur, gören anı hayran imiş. Alem sadece bir yüzdür diyor, gören onu hayran olur diyor. Kainat efendim zilli bir varlıkla varlık vardır. Hakiki varlık Cenab-ı Hak'tır. Bunu ulema Cenab-ı Hak vacibül vücuttur, kainat mümkünül vücuttur diye söylemişlerdir. Sufiler Cenab-ı Hak hakiki varlıktır, kainat zilli yani gölge gibi varlıktır demişlerdir. Aslında sufilerle alimlerin söylemek istediği şey aynı şey. Çünkü iki tane hakiki varlık olursa iki hakiki varlık birbirini sınırlar. Bakın iki tane kitap, iki tane kitap, ikisi de selüloz kağıttan geliyor bir yerden sonra bunlar birbiri çatışıyor. Sağda kitap sola geçemiyor, solda kitap sağa geçemiyor. İkisi de aynı varlık türünden olduğu için birbirini sınırlıyor, birbirini engelliyor, birbirini öteliyor. Eğer kainata Allah kadar hakiki dersek, kainata vacibül vücut der isek, ki bunu diyen yok, haşa şöyle bir mana çıkar. Allah'ın varlığı geliyor, kainatın sınırına gelince, kainatın sınırında kainat diyecek ki, ya Rabbi burada ben varım, sen bu tarafa geçme. Ben de senin gibi gerçek varlıkım demesi lazım idi. Oysa böyle bir anlayış Allah'a bir sınır tayin etmektir. Allah sınırlanmaz, Allah ötelenmez, Allah'a haşa sen ötede dur denmez. Onun için kainatın Allah kadar hakiki olmaması lazım. Mesela gölge, bir ağacın gölgesi var. Ben gölgeden basıp yürüyorum gidiyorum. O gölge bana hoca dur, beni ezme, burada ben varım, buraya geçemezsin diyor mu? Demiyor çünkü ağacın gölgesi. Ama ağacın kendisi beni engeller, gidersem ağaca göğsüm çarpar, ağaçtan öteye geçemem. Lisan-ı hal ile ağaç bana der ki hoca ben de senin gibi maddi bir varlıkım, burada ben varım, buraya giremezsin, geçemezsin der ağacın kendisi veya apartman. Apartmana ben çarparım, değil mi? Duvara çarparım, öteye geçemem. Çünkü o da benim gibi aynı maddi varlık. Ama apartmanın gölgesi beni engellemez. Hoca dur, daha öteye gitme, burada ben varım demiyor. İşte bunu düşünerek sufiler demiş ki Allah'ın sınırlanmaması için, çünkü belli bir sınırı varsa bir şekli vardır, bir yönü vardır. Belli bir yönde olan, belli bir şekli ve hacmi olan şey cisme benzer. Bu Allah-u Teala'yı bir cisim gibi düşünmektir. Bir çerçeve oturtmaktır. Batıldır, yanlıştır. Ha böyle olmaması için, Allah'ın sınırlanmaması için, ötelenmemesi için dünyanın ve kainatın Allah kadar hakiki olmaması lazım. Gölge gibi diyelim demişler. Alimler de aynı düşünceyle kainata künül vücut demişler. Kainata vacibül vücut diyen hiç kimse yoktur. Kainat mümküne vücuttur. Aslında sufilerle alimler aynı şeyi söylüyor da ıstılahları, terimleri, kavramlar farklı olduğu için birbirlerini anlamıyorlar. Sanki çok farklı şeyler söylüyorlarmış gibi zaman zaman aralarında ihtilaf olmuş. Aslında söyledikleri aynı şey.
Aslında hocam şöyle, önceden anlattığımız programlarda da hani sufilerin hayatlarını dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Yani sufi deyince aslında ilimden kopuk insanlar değil yani. Hatta özellikle evet, hani Nakşibendiye tarikatına neden hacegan denildiğinden yola başlamıştık. Yani bu sufiler ilmi ön plana koyup, yani şeriatı ön plana koyup sonra kendi manevi hayatlarını, seyri sülüklerini, belki tarikatlarını geliştirmek isteyen insanlar yani. Sadece ilimden kopuk insanlar değiller sufiler. O yüzden sufilerle alimlerin, gerçek sufilerle gerçek alimlerin farklı şeyler söylemesi imkansız yani.
Evet. Bazen terimler farklı olduğu için birbirlerini anlamasalar da aslında söyledikleri aynı şey.
Eyvallah.
Evet, şurada son kısma geçiyoruz. Niyazi Mısri'nin, İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayağın bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Niyazi'nin sözünü işit, efendim, bir nesne örtmez hak yüzün. Hakkın yüzünü hiçbir zaman örtmez veya gerçeğin yüzünü örtmez. Açıkça söyler duygularını. Hak'tan ayağın bir nesne yok. Hak Teâlâ'dan daha açık bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Gözü olmayanlara pinhan yani gizli imiş. Gözü olmayan göremez. Onun için gizlidir ama gözü olan için, kalp gözü açık olanlar için Hak Teâlâ her yerde isim ve sıfatlarını müşahede eder. Çiçeğe bakar, Allah'ın cemal sıfatını görür. Yavrularını besleyen, rızık veren anne kuşa bakar, Allah'ın Rezzak ismini hatırlar. Bir tavşanı parçalayıp yiyen bir aslanı görür, mümit yani öldüren veya kahhar sıfatını hatırlar ila ahir. Yani nereye baksa Allah'ın isim ve sıfatlarını hatırlar. Kalp gözü açık olan veya işte duygu dünyası gelişmiş olan kişiler. Ama bir kişi gözsüz ise, yani hakiki göze sahip değilse, kalp gözü açık değilse, tefekkürü darsa, dünyevi bir tefekkürde kalmışsa Cenab-ı Hakk'ı göremez. Hatta şöyle derler, Cenab-ı Hak zuhurunun şiddetinden gaiptir. Aslında Cenab-ı Hak her yerde isim ve sıfatlarıyla kullarıyla beraber, çünkü ayette ben kullarımla beraberim diyor. Estağfirullah. Ve huve me'aküm eyneme küntüm. Nerede olursanız olun Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız diye ayetler vardır. Ama biz onun yakınlığını fark edemiyoruz gafletten dolayı. Gafil olduğumuz için. Mesela şurada floresan var. Floresan odayı aydınlatıyor, biz görüyoruz. Ne kadar bunun şeyi? İşte 220 voltluk bir elektrikle yanan, işte şu kadar miktardaki mumluk bir ampul. Peki bunun 100 katı daha güçlü bir ışık olsa burada, biz birbirimizi göremeyiz Akifçiğim. Veya 100 katı veya 1000 katı diyelim. Bakın 1000 katı daha güçlü bir ışık şu odaya verelim. O kadar çok ışık olur ki bu ışığın çokluğundan dolayı biz etrafı göremeyiz, gözlerimiz kamaşır. İşte Cenab-ı Hak da o kadar çok isim ve sıfatlarıyla kainatta aslında görülür ki zuhurunun şiddetinden gaiptir. Yani o kadar çok elektriği verirseniz, floresan yakarsanız ışığın çokluğundan dolayı göremez hale gelirsin. İşte insanlar göremiyorlar. Çokluğundan da, çok görülüşünden dolayı gizli kalmış diye böyle ifade edilir. Tabii Cenab-ı Hak onu tefekkür edebilmeyi, onu sevebilmeyi, onu daima hatırlayabilmeyi, gafletten uzak kalmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Bununla bu zatların söyledikleri yüksek konular. Biz bunları anlamaktan aciziz. Niyazi Mısri gibi zatların söylediklerini anlamaktan aciziz. Ama dilimizin döndüğü kadar anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz.
Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yine Niyazi Mısri'nin çokça bilinen, bestelenmiş bir ilahi olduğu için çokça bilinen bir şiirini bugün dinleyicilerimize paylaştık. Sizlerin açıklamalarından da istifade etmiş olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.